Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin, merhabalar.
Merhaba.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, bu dün de birazcık üzerinde konuşma fırsatı bulduğumuz gibi dünyada pek üzerinde durulmayan bir durum var. Yani özellikle çok iklim politikaları COP27'nin de Mısır'da Şarm el-Şeyh'te devam etmekte olan iklim görüşmelerinin üzerinde hiç durulmayan bir nokta da bu eşitsizlik, dünya üzerindeki eşitsizlik üzerinde ve yeniden bir gelir dağılımına gidilmesi, gelir ve servet dağılımının eşitlenmesi konusundaki çalışmalardan bahsedilmiyor hiç, ama çok temel bir mesele. Dünya eşitsizlik raporu da 2022'de hazırlanmıştı ve en yoksul kesimi dünyanın her ülkenin içinde pek serveti yok ama katkısı da bulunmuyor fazla şeye, sera gazı ve küresel ısınmaya, ısıtmaya diyelim. Halbuki en büyük okkanın altına da onlar düşüyorlar. Dolayısıyla bir müterakki vergi mi getirilmeli, servete neler yapılmalı diye konuşulması gerekiyor. Tanınmış ekonomistlerden Luca Chancel ve Thomas Piketty'nin de hazırladığı önemli bir rapordu bu, demin sözünü ettiğimiz. Bir de aynı zamanda uzun süreden beri sözünü ettiğimiz bir kitap var. Yani geçen hafta başladı, yayınlandı zaten. Greta Thunberg'in editörlüğünde hazırlanan iklim kitabı, çok kapsamlı ve bütün dünyanın önemli kişilerini de içeren, yorumlarını ve analizlerini içeren bir kitap. Orada Luca Chancel'le Thomas Piketty'nin birlikte karbonsuzlaştırma yeniden servet dağılımını gerektiriyor diye bir yazısı var. Biraz bunun üzerinde konuşalım dedik iktisat dalında.
Ben de kitaptan bu program vesilesiyle, daha doğrusu senin sayende haberim oldu. Bugün Türkiye'deki ekonomik gidişat bir dünyadaki iklim değişikliğindeki gidişatı konuşalım diye karar verdik. Kısa bir özet, tabii yanında bir sürü soru da getiriyor ama Thomas Piketty ile Luca Chancel bu kitaba yaptıkları katkıda şeyi gündeme getiriyorlar. Başlığında zaten sen hatırlattın, karbon, yani şeyle mücadele, iklim değişikliği, daha doğrusu ısınma, küresel ısınmayla mücadele, dağıtım, yeniden dağıtımı gerektiriyor. Bundan neyi kastediyorlar? Aslında girişinde çok ümitsiz bir saptama var. Bunu siz de büyük bir ihtimalle sık sık tekrarlıyorsunuz.
Evet.
Ama bir kez daha hatırlatmakta yarar var dinleyicilere. Diyor ki Piketty ile Chancel, 2 derecenin altında tutmak için şeyi, küresel ısınmayı, ki aslında 1,5 derece çok daha iyi olacak da, yani o ümitsiz
tutulamayacağı bir, anlaşıldı artık.
Anlaşıldı. 2 derece, hiç olmazsa 2 dereceyi geçirmeyelim. Ama diyorlar bunun için ayrılan bütçeler 6 yıl içinde tükenecek, öyle gözüküyor. Böyle devam edersek 100 yılın sonunda 3 derece kesin diyorlar. En az 3 derece. Bu tabii büyük bir felaket demek, İnsanlık ve medeniyet adına. Tabii şu soruyu soruluyor: nerede yanlış yaptık? Şimdi buradan itibaren tabii büyük bir eşitsizlik, yani sera gazı salınımında dolayısıyla küresel ısınmaya katkıda katkılar büyük bir eşitsizlik manzarası ortaya koyuyor. Şimdi biz bugüne kadar, açıkçası en azından kendi adıma konuşayım, ya ülkeler tabii ki çok eşitsiz katkı yapıyordu. Çok zengin, gelişmiş, kişi başına geliri çok yüksek, yani çok üretip çok tüketen ülkeler çok katkı yapıyordu. Yoksul ülkeler tabii çok daha az katkı yapıyordu. Yani ülkeler bazında bakıyorduk. Ama tabii ülkelerin içinde de zenginler ve yoksullar var. Dolayısıyla onların içinde de eşitsizlik var. Bu açıdan ilk defa ben bu hesabı görüyorum. bir şey olmuş kişi bazında. Yani bütün dünyayı tek bir ülke gibi düşünürsek ki zaten bu konuda öyle düşünmek lazım. Emisyon, sera gazı emisyonu kişi başına ortalama halen 6,5 ton olarak hesaplanıyor. Ancak tepedeki %10 30 ton kişi başına. Bunu tabii %5'e %1'e indirirsen daha da yükseliyor. Ama tepedeki %10 30 ton sera gazına neden oluyor salınımına, alttaki %50 yani ortadan kes bütün dünyadaki işte nüfusu, onun altındaki %50 yılda, bunlar yıllık 1,5 ton emisyon. Yani 30 ton nerede, 1,5 ton nerede? Hesabı tabii şöyle de yapabiliyorsun. Her yıl sera gazı salınımının %50'sinden o tepedeki %10 sorumlu. Alttaki %50'nin de katkısı %12'den ibaret. Şimdi bu tabii büyük bir eşitsizlik manzarası. Peki
üstelik özür dilerim Seyfettin Bey, bu bireysel yaşam tarzlarıyla ilgili. İşin içerisine sahip oldukları şirketler girmiyor ki, geçen hafta Oxfam başka bir hesap açıkladı, bir rapor açıkladı. Karbon milyarderleri diye, dünyanın en zenginlerinin yatırım emisyonları demişler. Dünyanın en zengin 125 milyarderinin normal bir insandan, yani şirket yaptıkları yatırımlar, sahip oldukları şirketleri de hesaba katıyorlar. Diyorlar ki ortalama bir insandan 1 milyon kat daha fazla sera gazından sorumlu. Bizzat yapıyor
tabii,
değil sorumlu.
Tabii şirketleri de, yani şirket sahipliğini. Tabii bu tepedeki %10 da büyük ölçüde şirketlerin bir şekilde sahibi. Evet. %1 evet. Özellikle. Tüketmek için üretmek lazım. Tabii üretim sırasında da esas emisyon salınıyor ama tüketim de tabii etkiliyor. Örneğin araba kullanımı, işte jetler, uçaklar, bilmem neler. Ama şimdi böyle bir eşitsizlik varsa o zaman da tüketti ve Şansel'in söylediği basit bir prensip. O zaman yani çözüm derken 2030'da tabii büyük çapta emisyonu düşürmek diye bir hedef kondu. Bunun giderek zaman ilerliyor, yıllar geçiyor. Bunun yakalanamayacağı tabii endişesi, hatta korkusu ortaya çıkmış durumda. 2050'de de sözde değil mi net sıfır emisyon olacaktı.
Evet.
Şimdi o zaman ne yapmak lazım? Çok kirletenden, yani prensip basit bir şey. Çok kirletenden, çok az kirletenden az bir şey yapalım, yük getirelim. Engel şey diyecek, caydıracak, emisyonu caydıracak bir yük. Şimdi tabii şu alternatif hep gündemde oldu. Bir alternatif de şu, daha doğrusu bir çözüm önerisi de şuydu ama hiç ben gerçekçi de bulmuyordum. İşte sıfır büyüme. Hani her şeyi öyle bir, tabii bunun nasıl olacağı da çok büyük soru işareti, olacağı da yok. Ama öyle yapalım, en azından hiç olmazsa bu çok şey ülkeler, yüksek gelirli, daha refaha kavuşmuş, sanayileşmiş ülkeler hiç olmazsa sıfır büyümeye geçsinler. Öbürküler de yoksullar da, yani büyümekte olan, daha doğrusu kalkınmakta olan ülkelere de işte tolere edilsin. Çünkü yoksullar yoksulluktan çıkmak için onlar büyümeye devam edebilir. Tabii bu yaklaşım gerçekçi değildi aslında, sıfır büyüme. Onun için perspektifi değiştiriyor. O bakımdan önemli bu çözüm önerisi. Öyle ülkeler arasında değil, kişiler arasında bakalım ve en azından bu çok kirletenlere, dediğin gibi Ömer, başında hatırlattığın gibi, hem bir şey vergisi, hani nasıl firmalara şey getiriliyor, çok kirleten bir karbon piyasası var malum. Kotalar var. İşte o kotanın üstüne çıkan piyasadan şey almak zorunda kalıyor. Az kirletenden transfer oluyor. Yani onlara ödeme yapıyor. Aynı şeyi bu tabii burada da düşünülebilir. Yani çok kirletenin bir çeşit karbon vergisi konulabilir ama tabii bu yetmeyeceği için daha çok esas servet vergisi. Çünkü çok yüksek gelirler. Aynı zamanda dünyadaki gelir eşitsizliğini düzeltmek için de bu gerekli ama Sonuçta bu toplanacak var. Bunun da bir hesabı yapılmış. Küresel gayri safi yurt içi hasılanın, yani toplam üretim ve mal ve hizmet değerinin %1.7'si kadar para toplanabileceği hesaplanıyor. Bu parayla da şeyleri desteklersin diyor. Bu ayrı bir fon olsun küresel çapta. Hem yeşil endüstriler ve bu yoldaki teknolojik gelişmeler, inovasyonlara para ayrılsın buradan. Hem de belki burası daha önemli, bu geçiş dönemi, yani işte iki dereceye geçmeyecek şekilde yeniden mal ve hizmet üretiminin dizaynı ve yoksullukla mücadele içinde bu az kirletenlere buradan transfer yapılsın. Şimdi bu tabii küresel bir şey gerektiriyor. Yani fikir olarak doğru. Bu daha gerçekçi diyelim de, ya da daha adil, daha anlamlı. Çünkü şunu da hatırlatıyorlar. Yani yanlış politikalar da kolaylıkla izleniyor. Çünkü o sıfır büyüme dediğin zaman Amerika'nın, Avrupa'nın yoksulları ne olacak? Herkes zengin değil ki orada. Tamam, onların en yoksulu belki Uganda'nın şeyinden, orta sınıfından daha fazla kirletiyor da olabilir, bilmiyorum, ama sonuçta o ülkelerde de çok ciddi yoksulluk var. Düşük gelirlilik var. Onlar tabii daha durumlarını iyileştirmek istiyorlar. Bunun için daha çok mal ve hizmet tüketmek istiyorlar. Yani bu tabii çözüm, bu nihai bir çözüm ya da tek çözüm değil. Çünkü unutmayalım, yani tüketim modlarını da, tüketim tarzlarını da, tercihleri de değiştirmek gerekecek. Ama Piketty'nin hatırlattığı şu, böyle topyekun bir şey yaptığımız zaman, diyelim ki Amerika çok kirletiyor, öyle bir küresel otorite kuruldu, iklim otoritesi, nasıl olur bilmiyorum. Ve bu çok kirleten zengin ülkelerin bazıları, çünkü Almanya ile mesela şey aynı değil Amerika. Amerika'ya şey kesti, yani yaptırımlar koydu diyelim, ceza kesti diyecektim ama anlamsız, yaptırımlar getirdi, şu kadarla sınırlayacaksın, ne yaparsan yap dendi. O zaman Amerika'daki yoksullara fatura çıkabilir. Onun için perspektifi değiştirerek, bu işte en çok kirleten kişiler nerede olursa olsun, Amerika'da da kirleten, en çok kirleten tepedeki çok zenginler çok kirletiyor. Ama bu tabii Uganda'da da %10 değil de belki %0,1 Amerika kadar kirletiyor olabilir, o Amerika'daki en tepedekiler kadar. Dolayısıyla bu perspektiften yaklaşıp ülkeler bazında değil, kişisel bazda, bireysel bazda çok kirletenden çok yaptırım ve yaptığı vergi, az kirletende de az, daha az kirletenden az ya da çok az kirletenden tabii aksine onlara transfer, bir çeşit iklim fonundan transfer yapılması çare olabilir. Yani çare dediğim katkı yapabilir. Yoksa bunun da hani hesabı ne kadar yapıldı, böyle olursa iki derecede tutabilir miyiz bilmiyorum, ama siz de sık sık tekrarlıyorsunuz radyoda, esas mesele bu şeyi 2030'da hiç olmazsa, 2030'da çok uzak değil yani, şimdi 2030 bir ara değil mi, birkaç yıl önce çok uzak geliyordu ya, bir şeyler bu çaresi bulunur deniyordu.
Tabii ilk açıkladığında 2008 yılıydı, 2018'de IPCC raporu 2030 hedefi lazım dediğinde.
Evet, ve Türkiye mesela dünkü COP şeyinde yaptığı açıklamada niyet beyanı diyorlar işte onlara. Türkiye'nin bu şeye gidemeyeceği anlaşıldı. Tam tersini arttırma yoluna gittiği hesabı da çıkarılıyor. Ümit Şahin'le beraber bunu etraflıca konuşma fırsatımız oldu. Büyük bir felakete doğru gidebilir Türkiye'nin emisyonları da. Evet.
Arttırmadan azaltın deniyor. Bu arada Seyfettin Bey, siz Uganda demişken
bir dakika, anlamadım. Türkiye ile ilgili bir şey söyledin değil mi?
Evet, COP27'de yani Mısır'da yapılan şeyde dün açıklama yaptı Türkiye Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığı, İklim Değişikliği Bakanı
Evet.
ve bu 2030'a hedefine azaltma yapacağım dediği halde
Evet.
artırma yoluna gittiğine dair de analizler var.
Tabii
İklimciler çok
canım, o sahip
ciddi bir sorun var.
şaşırtmadı beni. Çünkü öyle bir hedef koymuşlardı, biliyorsun yani, dinleyiciler biliyor, aman bir hatırlatmak gerekirse Paris'te pek bir şey ettiler, havalara girmişlerdi. Bizi dediler, ne öyle şey yoksul ülkeler şeyine koyuyorsunuz, biz çok gelişmiş ülkeyiz. Yani iyi o zaman dediler, o listeyi aldılar. Tabii o listenin hedefleri çok yüksekti. Sonra oraya imzayı attılar, geldiler burada, biliyorsun kaç yıl süründü, parlamentodan bir türlü geçiremediler. Çünkü gördüler ki bu hedefler bizim boyumuzu aşıyor. Neyse, bunlara dönmeyelim. Türkiye'yi tabii ayrıca tartışmak lazım. Ne yapıyor? Bir
Evet,
de yaptığı
evet.
yokmadı mı var?
Dünkü yeni haberde onun için söyledim. Bir de Özdeş'in bir sorusu da vardı Seyfettin. Ne dedin Özdeş?
İşte bu Ugandalı iklim aktivisti Vanessa Nagate geçtiğimiz hafta Guardian gazetesine bir yazı kaleme aldı. Orada çok önemli bir çözüm yöntemi sunuyor. Ya aslında siz demiştiniz ya Seyfettin, yani başka yöntemler de belki
Evet.
düşünebilir diye. Ugandalı aktivist diyor ki Loss and Damage Collaboration isimli örgütün bir raporu var ve 2022 yılının ilk 6 ayında sadece 6 büyük fosil yakıt şirketinin karlarını hesaplamışlar. Bunlarla bütün gelişmekte olan yoksul ülkelerin loss and damage dedikleri kayıp ve hasar bütçeleri karşılanabiliyor ve ceplerinde hala 70 milyar dolar para kalıyor demişler. Sadece 6 aydaki net karları üzerinden.
Evet.
Ve mesela bu da bence çok önemli bir veriydi, bu rapor.
Tabii yani aslında temeldeki sorun şu, bunu biliyoruz ve çok zaman zaman da ben de gündeme getirdim çeşitli vesilelerle. Şimdi öyle bir eşitsizlik var ki büyümeyi durduralım demek çare değil, gerçekçi değil. Çünkü yoksulları ne yapacağız? Yani onun için mutlaka tabii ki tüketici, ya yani yoksullar da eğer günün birinde bütün dünyada milyarlarca değil mi bir Amerikan refah seviyesine, ortalama Amerikalı top %10'u boş ver, o seviyeye geldiği zaman da zaten gelemeyeceği çok açık, çünkü o arada dünyayı kaybetmiş olacağız.
Evet.
Dolayısıyla başka çareler bulmak lazım ama bu çarelerin, yani bu yoksulların, özellikle bu milyarlarca yoksulun şeye destek vermesi için, çünkü sonuçta bu dönüp dolaşıp bu politikaları, değil mi, ülkelerin yönetimleri, parlamentoları, yönetimleri karar verecek. Yani siyaseten karar verilecek. Bunun için destek lazım hatta. Sen halkı, özellikle bu yoksul kesimi, milyarlarca yoksulu bu iklimle mücadelenin gerektirdiği şeylere, fedakarlıklara vesaireye ikna edebilmek için, değil mi, onlara bir hani havuç vermek lazım, sopayla yapamazsın. O zaman dönüp dolaşıp bunun maliyeti olduğu çıkıyor ortaya. Bu maliyeti de nereden karşılayacaksın? Tabii ki en çok kirleten, en çok bundan para kazanan firma ve bireylerden. Top %10 dediği Piketty'nin, bilmiyorum ne kadar öneriyorlar vergi ama neyse, onun ayrıntıları şeyde var. Raporda varmış, ben görmedim. Neyse, bunlar mümkün. Ama işte yine dönüp dolaşıp en sonunda bir yere geliyoruz. Küresel bir otorite lazım. Bu şey olmuyor işte, bu hop bilmem kaç toplantılarında kararlar alınıyor. Çünkü hala ulusal devletler bu konuda nihai karar verici. Onlar da işte bir araya geldiğinde, şimdi Şarm El-Şeyh'te toplandılar diye. Bir önceki toplantıda alınan kararlar yerine getirilemediyse, hedefler tutturulamıyorsa, bir takım ülkeler değil mi, free rider'lık yapıyorsa, beleşçilik yapıyorsa ya da mızıkçılık yapıyorsa, Türkiye gibi, ne yapacaksın?
Evet, çok yani etraflı bir yenileme şeyi gerekiyor. Egaliteryen bir eşitlikçi bir
Evet.
strateji.
Evet, aynen öyle. İşin kolayına kaçmışlardı Fransa'da. etti, onu da hatırlatıyor. Sarı yeleklere neden oldu. Sonra vazgeçti Fransa hükümeti. Yani şimdi vergi tüketici vergisiymişti. Benzine yüksek şey koy, vergi koy, oradan onu caydırmaya çalışıyor. Öyle olmuyor ki. Büyük bir orta sınıf kesimi, yani orta sınıf dediğim, hani en az ortadaki %50, %60, %70 bu tip ülkelerde şehir merkezlerinde kiralar çok yükseldi. Çölü çok da zengin değil bunlar. Banyolarda oturmak durumundaydılar. Ve işler, iş yerleri genelde tabii şehir merkezlerinde ve hatta şehrin başka bir ucunda. Ve araba kullanıyor.
E sen toplu taşıma yatırımları da düşük.
Cezalandırıyorsun. Yani evet. Burada gene dönüp dolaşıp şey çok önemli. Yani mesela bu bisikletlere o bakımdan vallahi arabayı kullanmayı reddetip bisikletle işte mobilite sağlayan işine gidip gelenlere şey vermek lazım. Ayrıca takdir ödülü vermek lazım.
Ayrıca belki onlara yatırımların bir kısmını o tip şeylere yapılması
i̇şte
gerekiyor.
Evet, onu da,
net yolları.
Yani
evet.
Tabii kentlerin trafiksizleştirilmesi.
Yani şey de çok önemli. Şimdi elektrikli araba. Allah aşkına yemişim ben senin elektrikli arabanı. Sen o arabanın pilini, elektriğini şeyden, lignit kömür santrallerinden sağlıyorsan bana ne o elektrikli arabadan?
Evet, yani lityum
hani
özellikle.
Elektrikli araba işte şeye de katkı yapacak, emisyon yapmayacak. İyi de o elektriği üretmek için sen dünyanın emisyonunu yaparsan ne olacak? Yani oralarda hep geçiş maliyetleri var. Bizim Türkiye'nin bu lignit santrallerini, Allah'ın cezası, lignit santrallerini kapatması lazım. Kapatamıyor çünkü yerine ne koyacağını, onun ürettiği elektriği nasıl üreteceğini bilmiyor. Yapmamış bugüne kadar düşünme. Tam aksine desteklediler.
Ama mesela buna tabii ileride belki tekrardan dönme ihtimalimiz olabilir, konuşabiliriz. Ama mesela Türkiye'de güneş, yenilenebilir güneş panelleri kurulmasında, evlere yapılması, bahçelerde filan. Bunun fazlasını, üretilen elektriğin fazlasını devlete geri satma imkanını da kaldırdılar mesela.
Evet,
son derece aylardır. Bu son derece geriletici, berbat bir karar.
Tabii
bu.
Çünkü neyin peşindeler? Çok kısa vadeli şey, bizim çıkarımız ne? Bu elektrik teşvik ettik ettik, şimdi bunlar batar. Onun için biz bunlara şey yapalım, değil mi? Bunun anlamı ne? Bir sürü küçük ufak tefek, kimisi orta büyüklükte enerji şirketi kuruldu. İşte barajlar yaptılar bilmem ne, irili ufaklı bir yığın. Ondan sonra bunların tabii ayakta durup kalması için elektrik üretip satmaları lazım. Fiyatı da belli bir şeyin altında satamaz. Öbürküler devreye girer, kendi tükettikleri ihtiyaçları olan elektriğin üzerinde elektrik üretip piyasaya verirlerse olmaz dediler. Yani bir şey perspektifliyle bakılmıyor. Bu tabii Türkiye çok tipik. Benzer ülkelerde var büyük ihtimal ama farklı düşünen ülkelerde var. Bu konuda hakikaten Avrupa bu konuda çok ciddi. Bütün Avrupa ülkeleri demiyorum ama yani önde gelen Avrupa ülkeleri buna hakikaten kafa yoruyor ve galiba bilmiyorum orada bir şey yapıldı mı Şarman Şek'te, hani kim hedefleri tutturma yönünde ilerliyor, kim ilerleyemiyor.
Şey, Afrika ülkeleriydi. Rapor var öyle.
Var değil mi? İşte orada büyük ihtimalle
Afrika ülkeleri tutturabiliyor bazıları.
Efendim?
Çok... Afrika ülkeleri bazıları tutturabiliyor. İlginç evet. Bir şekilde. Bir de yani Piketty ile Şansel'in bu iklim kitabında Greta Thunberg'in derlediği, düzenlediği iklim kitabındaki yazılarında önemli birkaç örnek de verilmiş. Mesela Fransız Fransızların yaptığı, Fransa'da yapılan çalışmaların tersine örnek. Ne yapılmaması gerektiğini gösterirken Kanada'da da, British Columbia'da da karbon vergisi başarılı oldu diyor mesela.
Evet.
Ve de Endonezya'da da ilginç bir şey. Fosil yakıt desteklerinin azaltılması, sona erdirilmesi, fosil yakıt sübvansiyonlarının ve düşük ailelerin gelirlerini artırıcı şey oldu diyor. Müterakki verginin şart olduğunu söylüyor yani. Ve en yüksek kirleticilere
Yani bu
en önemlisi de
servet vergisi çok önemli. Çünkü bu gelir de daha önce de aslında sol hükümetler de buna çok uğraştık. Ama olmuyor, kolay değil. Vergi kaçırıyorlar bilmem ne, şu bu. İşte Fransa'da koymaya kalktılardı. Biliyorsun İsviçre dolup taştı zengin paralarını bavulla getiren Fransızlarla. Neyse
evet.
şey... Bir servet vergisi o bakımdan daha sağlam. Ama işte bu da siyasi irade gerektiriyor. Yani
Evet.
olay iş
Yani
değil.
evet, siyasi ve ekonomik bir dönüşüm şeyi. Yani en önemlisi bence son cümleleri bu Chancel'le Piketty'nin kitaptaki yazılarının. Yani artık şunu kabul etmemizden başka çare yok diyor, etmekten hepimiz için.
Evet.
Derin bir dekarbonizasyon, yani karbonsuzlaştırma olamaz. Gelir ve servetin derinlemesine yeniden dağıtımından başka bir çözüm olamaz. Ve zenginlerin öncelikle emisyonların sınırlanmasına katkıda bulunması lazım. Yoksullara da 1,5 ya da 2 derecenin altındaki bir şey, sıcaklık artışına
Geçişi
geçebilmek
sağlamak için evet.
için de kapasite verilmesi şarttır diyorlar. Önemli bulduğum için konuştuk bunu. Galiba süreyi de bitirdik.
Evet.
Bunu
İyi
konuşmaya
yayınlar.
devam.
Tabii Şarman Şeyh'in bittikten sonra tekrardan belki bilançosunu çıkartmayı siz becerirsiniz. Biz
Yapmaya
Türkiye'ye döneriz
çalışacağız.
2 hafta sonra.
Peki, çok teşekkür ederiz.
İyi
Sevgili,
yayınlar diliyorum.
görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.